Ayrım 23.
Türkiye Avrupa Kalite Ödülü'nde hemen her yıl varlığını gösteriyor. Beko da bunlardan biri. Beko'nun kalite ödülünü kazandığı yıl ödülün arka planındaki şirketi ve felsefeyi konuştuk. Bu ödül Türkiye'nin toplam kaliteye verdiği değeri de dünya markası sloganının ne kadar yerinde olduğunu da gösteriyor. Beko'nun o dönemdeki genel müdürü Aka Gündüz Özdemir'le yaptığımız sohbetin boyutları incelendiğinde kalite felsefesindeki dört unsurun şirkette ne derece başarılı uygulama imkanı bulduğu bir kere daha görülüyor. Kendine güveni, yetkili yönetimi, çalışanların ödüllendirilmesi, iddialı hedefleri ve itidalli uygulaması. Özdemir ile kaliteden krize, kişisel düşüncelerinden şirket felsefesine kadar geniş boyutlu bir sohbet yaptık. Kaliteyi alan ekibe ve anlayışına göz atmak istedik. Bir memur olarak Koç grubuna giren Özdemir'in genel müdürlüğe gelmesi bile grubun çalışanlarına bakış açısını gösteren en güzel örneklerinden sadece biridir. 26 yıldır bu müessesede çalıştığınızı söylediniz. İlk girişte profesyonel yönetici olmak gibi bir hedefiniz var mıydı? Bir insanın hangi işi yapıyor olursa olsun gelişmemek gibi bir hedefi olacağına inanmıyorum. Herkes kendi yaptığı işte kendini geliştirmek ister. Eğer öyle yapmıyorsa o başka bir şey oluyor. Onu ben normal karşılamıyorum. Gelişmek oluyorsa o bir hedeftir. Hedefiniz var mıydı? Tabii ki vardı. Ben burada hiç ünvanı olmayan bir memurken hiç olmazsa ünvanı olan bir memur olayım diye uğraştım. Olmazsa zaten olmazdı. Bölge müdürü olduğum zaman da üst bir göreve geleyim diye bir gayret gösterdim. Ben bu şirkete girerken bana herkesin istikbalde genel müdür olma şansı ne kadarsa seninki de o kadar dediler. Bu Koç'un yönetim felsefesi midir? Bu Beko'nun yönetim felsefesidir. Koç'un her şirketinde olmayabilir ama genelde Koç'a ait bir müessesede böyledir. Benimle beraber çalışan bir yığın arkadaşım vardı. Bunların bir kısmı şirkette kaldılar, bir kısmı şirketten gittiler. Demek biz daha fazla beğenilmişiz ki bize bu payeyi verdiler. Tabii ki benden fazla beğenilen arkadaşlarım da vardı. Halen halef olduğum arkadaşlarım var. Öyle denilebilir. Böyle bir tercih oldu. Tercihi yapana sormak lazım. Hedefim yoktur diyen insan olamaz. Sizin de bir hedefiniz vardır. Hedefler farklı olabilir. Tabii ki hedefler farklı olacak ama mutlaka bir hedef vardır. Mesela arkadaşlarınız ayrılmış, dışarıda bir şirket kurmak hedefiniz olabilirdi. Evet, olabilir. Sizin böyle bir düşünceniz oldu mu? Benim hiç böyle bir hedefim olmadı. Neden? Ben emeğimi satarak para kazanmayı düşündüm. Çünkü benim param yoktu. Dışarıda iş yapabilmek için en azından sermayenizin olması lazım. Benim hiçbir zaman sermayem olmadı. Olsaydı sermayem belki düşünürdüm dışarıda iş yapmayı. Ama sermayen olmadan dışarıda iş yapmanın hamallık olduğunu çok erken yaşlarda gördüm. Sermayen olmadığı zaman bunun bedelini bir şekilde ödersin. Gelişme imkanınız yoktur. Onu gördüğüm için öyle bir düşüncem olmadı. Beko sadece dünya markası olmaya aday değil, Avrupa Kalite Ödülü'ne de aday oldu, kazandı. Bu noktaya nasıl gelindi? 1993 yılından beri kalite çalışmaları yapılıyor. Bununla ilgili olarak zaman zaman teşvik edici yarışmalara giriyoruz. Avrupa'nın yanında Türkiye'de de kalite ödülü için müracaat etmiştik. Her ikisinde de finale kaldık. Türkiye'deki de Kasım'ın 3. haftası belli olacak. Geldiler, bizi denetlediler. Baktılar, çalışmaları tamamladılar. Mühim olan kazanmak değil, mühim olan yarışmaya katılabilmektir. Kazandınız. Şimdi ne değişecek? Hiçbir şey değişmez. Manevi hazzımız artar. Belki çalışma şevkimiz biraz daha artar ama Avrupa'da kazanınca çok anlamlı bir ödül oluyor. Türkiye için tanıtım vesilesi oluyor. 3. yıl üst üste Türkiye'ye kalite ödülü geliyor. Bu bir yarışma değil de bir hedefe ulaşma mıdır? Bizim aynı anda oraya müracaat etmekten başka yarışacak durumumuz yoktur. Oradaki yarışı orada bıraktıktan sonra normal hayatta bir yarış yok. Hayattaki durum nedir? Herkes kalite çalışması yapıyor. Bu koçun felsefesi midir? Bu dünyanın felsefesidir. Siz kendi yaptığınız işleri daha iyi yapmak için bir çaba gösteriyorsunuz. Toplam kalite felsefesi de sizin önünüze bir model çıkarıyor. Bu modeli kendi şirketinize adapte etmeye çalışıyorsunuz. Oluyor, olmuyor. O iyi yapıyor, bu kötü yapıyor. Bu kalite yarışmaları olmasa yarışma falan olmayacak. Teşvik edici manada bir etkinlik. Beko'nun gelecekle ilgili felsefesi nedir? Ben Beko'nun hizmetle ilgili biriminin başındayım. Bizim uzun vadedeki felsefemiz ürettiğimiz ürünlerdeki pazar payını muhafaza etmek ve bunu da mümkün olduğunca artırmak. Bu kadar genel. Sonuçta her canlı gibi kendimizi geliştirmeyi düşünüyoruz. Çok doğal olarak. Ana felsefemiz bu. Ama yurt dışındaki faaliyetler bizde başka türlü organize ediliyor. Oradaki amaç daha fazla ülkede bu ürünleri satmak ve bu ülkeye döviz kazandırmak. Dış ticaret yönünde kurumumuzu geliştirmek. Lider ol. Kapitalizmin sanayi toplumuna uygulanması için gösterilen kişi Frederick Winslow Taylor'dur. Yöneticilikte bilimsel yöntemi ilk defa tam anlamıyla uygulayan kişidir. İşin yapılış tarzını gayet ayrıntılı bir şekilde tahlil etmiş ve amirin gerçek rolünü belirtmiştir. Taylor, Amerikan ve Avrupa üniversitelerinde genel kültür konusunda eğitim görmüş olmasına rağmen 1873 yılındaki kriz esnasında motor işçisi olarak staj yapmış, değişik fabrikalarda görev almış ve çalıştığı fabrikada en son olarak baş mühendisliğe kadar yükselmiştir. 1911 yılında yayınladığı Principles of Scientific Management adlı eserinin konusu büyük yöntemlerin yöneticilik sorunlarına uygulanmasıydı. Ancak Ford otomobillerinin kurucusu Henry Ford, Taylor'un fikirlerini sanayiye ilk uygulayan iş adamı olarak kabul edilir. Henry Ford'un otomobil fabrikalarında çalışan işçilerin gündelik ücretlerine %100 zam yapması ise tarihteki en önemli endüstriyel kararlardan biri olarak kabul edilir. Ford bu kararı otomobil satışlarının hızlanması üzerine almış, gündelik ücretleri 2,5 dolardan 5 dolara çıkartmıştı. İleriki yıllarda görülecektir ki bu yöneticiden çok lidere ait bir özelliktir. Günümüz iş hayatı her kademede, her sınıfta ve her sektörde yeni liderlere ihtiyaç duymaktadır. Ford, 20. yüzyıl kapitalizminin uygulayıcılarına lider olarak gösterilebilir. Türkiye toprakları da dünya çapında lider çıkartmıştır. İşte örneği. Dünyanın en yaşlı şirketi. Evcil hayvanlar şehir hayatının tipik özelliği oldu. Bizimkiler de akvaryumda kaplumbağa besliyorlar. Kaplumbağalar dünyada en uzun ömürlü canlıların başında geliyor. 200-300 yıl yaşıyorlar. Bunların uzun yaşamalarının sırları yok ama şirketlerin var. Amerika'nın en büyük 10 şirket sıralaması 20 yılda neredeyse tamamen değişti. Teknoloji değiştirdi, esas anlamıyla dönüştürdü. Büyük şirketler yerlerini bilgisayar şirketlerine terk ediyor. Bugünlerde Migros'un atılımı konuşuluyor. Migros, internet ortamında Kangurum adlı site ile sanal alışverişe girdi. Microsoft'un yöneticilerinden Süreyya Ciliv anlatıyor. Son 100 günde e-ticaret ikiye katlandı. Dünyada yılda %300-400 artan bir sektörün geleceğini tahmin edin. Acaba önümüzdeki 10 yıl içinde Migros'un birimi Kangurum, Migros'u geçer mi? Bana göre geçer. Örnekleri görüldüğü gibi. Eğer şartları yerine getirirlerse. Kaplumbağaların torunlarını anlatacak bir şeyleri yok. Ama 7 düvele yetecek para kazanma, yeni organizasyonlar kurma azminde olan insanların var. Anlatacak bir şeyleri olanlar anlatacak. Faaliyetinizin klasik alanda olması sizi endişeye sevk etmesin. Bununla ilgili bir ilginç örnek var. Dünyanın en uzun ömürlü şirketinin İstanbul'da kurulduğunu biliyor muydunuz? Zilciyan Zilleri. Yeni duymuş olmanın ayıbının ötesinde bunu bir Amerikalı'dan öğrenmiş olmaktan da sıkılıyorum. Wall Street Journal'ın ekonomi editörü Tom Petzinger, New Peeners Yeni Öncüler adlı kitabında Zilciyan ailesine geniş yer ayırmış. Bu yazdıklarının yaşadığımız coğrafya ile de ilgisi var. Bilinen bir gerçek var ki bir taraftan Zilciyan ve diğer taraftan ailenin İstanbul'da kalan kolu İstanbul Zilleri ile dünyanın en büyük müzik gruplarına hizmet etmeye devam ediyor. Zilciyan'ın İstanbul Zilleri hala hayatiyetini Türkiye'de de devam ettiriyor. Şirketin gelişim sürecine baktığımızda gördüğümüz gerçek şu: teknoloji ve kültür değişimlerini takip eden bir aile var. Bu dönüşüm ve gelişime rağmen öz kaybedilmiyor. Fakat teknoloji takip ediliyor. Arayışlar bitmiyor. İşin temel değerlerinden taviz verilmiyor. Tom Petzinger pek çok sanayi çağı şirketinin çağı yönetmeye kalkmasından dolayı onunla beraber yok olduğu görüşünde. Borsa bugünlerde çok popüler. Borsanın günümüz ve gelecek ekonomileri için avantajlı ve vazgeçilmez olacağını da kabul ediyorum. Ama günde %10 yükselen, inen bir kapı varken kimse zorlu ve uzun soluklu bir koşuya katlanmak istemiyor. Yazıya kaplumbağa ile başladık, onunla bitirelim. Geleceğin ekonomik yaşamı uzun mesafeli düşünenlerin olacaktır. Tavşan ile kaplumbağanın yarışı gibi. İstanbul Samatya'nın dar sokaklarına şimdilerde çok katlı apartmanlar dikmişler. İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olduğuna inanmak zor bu haliyle. Hala Türkiye'deki azınlıklara ait hatıraların yaşandığı evleri, sokakları bu semtte görmek, yaşamak ise mümkün. Ermeni, Rum, Yahudi ve Türklerin birlikteliğini adeta beş duyunuzla hissediyorsunuz. Bazen lüks arabalar içinde yabancılar geliyor sokaklara. Ne işleri olabilir ki, diyor insan. Ellerinde kameralar, fotoğraf makineleri, şaşkın bir edayla etrafı incelemeleri semt sakinlerini şaşırtmıyor. Çünkü alışık oldukları bir manzara bu. Misafirleri şaşkına çeviren metruk, harabe bina onlar için pek kıymetli olmasa da bildikleri bir gerçeğin izleri. Bu 377 yıllık bir tarih. Ondan öte dünyanın en güzel tınılarını veren Cimbals'ın, yani zillerin doğduğu yer. Horasan yapı denilen yumurta akıyla karılmış, harçla örülmüş kalın duvarlar sıvayla örtülmüş olsa da dökülmüş kırılmış duvar arasında tarih görünebiliyor. Bitişiğindeki demirci dükkanının palangası biraz sonra yine bir yükleme yapılacakmış gibi duruyor. Ama içerisi boş. Her iki dükkanın da kapısında koca bir kilit, boş vermişliği anlatan birer simge. Bu ilginç misafirler uzun uzun bilgi alıp boyunları bükük oradan ayrılıyorlar. Kapıda içeride dünyanın en yaşlı şirketine ait hiçbir iz ve bilgi yok. Dahası müzik dünyasının en eski ve en ilginç seslerini, tınılarını yapan bu merkeze ait dışarıda da bir bilgi yok. Müzik, otoriteleri caz ve pop müziğinin gelişmesinde zillerin önemli bir yeri olduğunu söylerler. Zilciyan ve İstanbul markalı zilleri artık her ünlü orkestrada görüyoruz. Caz ve pop müziğinin sıçrama yaptığı 1940'lı 1950'li yıllarda zile dayalı hihat gibi zillerin yanı sıra Türk zilleri, mehter zilleri denilen aletlerin de dünyaca kullanılmaya başlama dönemi olduğu kabul edilir. Hala çoğu orkestra el yapımı bu Türk zillerini kullanmayı tercih ediyor. Gerek sahip olduğu alaşım, gerekse elle yapılan zillerin kendine has tınısı insanları buraya çekiyor. Dünya üzerinde Stradivarius kemanları neyse, Türk zilleri de o noktada. Hatta el yapımı zillerin son temsilcisi Mehmet Tamdeğer'e göre her bir zil bir Picasso tablosudur. Sadece sana has bir tınıyı veren bir alettir bu ziller. Zillerin tınısı kadar doğuşu ve yaşaması da ilginç. Türklerin Zilciyan, Amerikalıların Zilciyan dedikleri aile müzik tarihine geçeceklerini hiç düşünmüyordu. 1600'lü yıllarda bir rivayete göre körebe, bir diğer rivayete göre Avadis isimli kazan ustası simyacılığa merak sarar. Altın bulma gayretiyle kendi halinde deneyler yapar. bakır ve tenekeyi birleştirince yeni bir alaşım ortaya çıkarır. Bu metal parçasının dövülme aşamasında hoş bir ses verdiğini duyar. Ailesi Karadeniz kıyılarından İstanbul'a yeni göç etmiştir. Çaresizlik içinde düşünürken aklına başka bir şey gelir. Bu metal parçası zil olabilir. Mehter takımına yeni bir ahenk getirebilir. İstediği olur. Padişah simyacıyı ödüllendirir. Mızıkayı Hümayun'un zillerini artık o yapmaya başlar. Yıl 1623'tür. Samatya'ya yerleşen aile yıllar boyu bu işe devam eder. Mehter takımının yanında saray çalgıcıları da Zilciyan'ın müşterisi olurlar. Ve burada başlayan tını dünyanın en büyük sırlarından birini saklayarak günümüze dek yaşamaya devam eder. Cumhuriyetle birlikte mehter zillerinin pazarı kaybolur. Aile sıkıntıya girer. Yeni arayışlar başlar. İki kuzenden Avadis Amerika'ya göç etmeye karar verir. Diğeri Mikail de Türkiye'de kalıp zil yapma uğraşını sürdürür. Avadis 1929 yılında Massachusetts Quincy'de göçmen mahallesine yerleşir. Zilciyanlar önce şekercilik yaparak geçinmeye çalışırlar. Sonra zil yapmayı denerler. Amerikan ekonomisi tarihin en büyük krizini yaşamaktadır. Zilciyan ailesi için kötü günlerdir. Bandolar lükstür. Yörenin popüler kültürü olan gezgin bandolar bile ortalıktan kaybolmuştur. Aile Chicago'ya göç eder. Burada swing denilen müziği yapan zencilerle karşılaşırlar. Onlara zil yapmaya başlarlar. Fakat istedikleri sonucu alamazlar. Yaptıkları İstanbul'daki zillerin yerini tutmaz. Hemen İstanbul'a gelip işin püf noktasını kavramaya çalışırlar. Mikail Zilciyan ve ustaları Krikor her şeyi anlatmazlar Avadis'e ama her gelişinde de yardımcı olmaktan geri kalmazlar. Ailedeki usul şöyledir. Zil yapımının sırrını ailenin en büyük oğlu öğrenecektir. Başka kimse bilmeyecektir. Yıllar boyu bu gelenek hiç bozulmamıştır. Sırrın dışa çıkmaması için de aile yıllar boyu medyadan uzak yaşamıştır. Bu da o günün şartları içinde şirketin uzun ömürlü olmasının sebeplerinden biri kabul edilebilir. Avadis 1950'li yıllara kadar sık sık Türkiye'ye gelip zil konusunda yeni şeyler öğrenir. Hatta hi-hat zillerini Mikail Usta ile birlikte geliştirirler. Aynı şekilde Reed ardından gelir. Hayatlarında müzik kültürü olmayan Zilciyanların önünde yeni bir ufuk açılmıştır. Aile 1950'lerde caz müziğine fırtına gibi girer. Avadis'in oğlu Armand ürün geliştirme işini üstlenir. Zilciyan'ın ünü cazdan sonra rock'a sirayet eder. Davulcular yeni ritimler bulmak için Zilciyan'ın kapısını aşındırırlar. Sadece Amerika'daki şirketlerine değil, o günün şartlarındaki zorluğa rağmen Türkiye'ye de gelirler. Hatta Ringo Starr'ın yıldızlığa bu zillerle yükseldiği kabul edilir. Zilciyan ailesinin günümüzdeki yeni hedefi Latin müziğidir. Zilciyanların İstanbul'daki kolu el yapımı üretimi sürdürürken Amerika'daki aile yoğun talep karşısında seri üretime başlar. Hatta özel üretim olarak İstanbul'dakilerin de kendileri için üretim yapmasını ister. Önce birkaç parti mal üreten Mikail bundan vazgeçer. Hatta isim konusunda tartışma başlar. Mahkemelik olurlar. Mikail davayı kazanır ama onlar isim haklarını kullanmayı sürdürürler. Amerika'dakiler A. Zilciyan, Türkiye'dekiler K. Zilciyan markasını tercih ederler. Mikail Zilciyan'ın çocuğu olmaz. Yeğenleri Kanada'ya taşınırlar. Zaten Avadis'in oğlu Armand ailenin işini üstlenirken diğer oğlu Bob da Kanada'ya taşınmıştır. O da Sabian markasıyla farklı müzik aletleri üretmektedir. Mikail'in kardeş çocukları da Bob'un yanına yerleşirler. 70 yaşına gelen Mikail'in yapacağı pek bir şey kalmamıştır. 1978 yılında şirketin isim haklarını Amerika'daki Armand Zilciyan'a satarak iş yerini kapatır ama mesleği devam eder. Mikail'in yanında yetişen ve halen dünyada el yapımı zillerin baş ustası kabul edilen Mehmet Tamdeğer şirketi devam ettirmeye karar verir. Ama bu sefer zillerin ismi değişmiştir. Zilciyan önce Zilciler, sonra da İstanbul olarak dünya orkestralarında tınlamaya devam eder. 60 yaşını aşmış Mehmet Tamdeğer'in söyledikleri bir tarihin nasıl yazıldığına dair ilginç ipuçları veriyor. Zilci anlardan kalan tek usta artık o ve söyleyecek çok şeyi var. Ailenizde zilcilikle ilgilenen var mıydı? Yok, ben tesadüfen bu işe girdim. Babam memurdu. Son tayin yeri Samatya'ydı. Yıl 1944. Ben 4 yaşındayım. Önce Topkapı'ya, sonra Laleli'ye, oradan da Samatya'ya geldik. Zilciyanlara çok yakındık. Ben okula giderken hep oradan geçiyordum. Orada tık tık tık, tak tak tak diye çalışmalarına şahit olurdum. Bu tık taklar bana ilginç gelirdi. Agop'un evi daha yakındı. Zilciyanların Agop'la akrabalıkları yoktu. Başlangıç nasıl oldu? Ben orada durur, onların çalışmalarını seyrederdim. Sizi çeken bir şey mi vardı? İlginç geliyordu. Onların ne yaptığını bilmiyordum. Tık tıklar, tak takları hayranlıkla seyrederdim. Alaşımı döverek açarlardı. O zaman işin başında Mikail vardı. Çok matrak bir adamdı, şakalar yapardı. Usta dedim, ne yapıyorsunuz? Tencere kapağı yapıyoruz oğlum, dedi. Daha sonra sorduklarımda da aynı cevabı verdi. İçeriye girebilsem ne olduğunu göreceğim ama içeri giremiyoruz. Daha önce ne tezgahta ne vitrinde zil falan görmedim. Yan tarafta da bir demirci vardı, çırak arıyormuş. Ben ona gittim, çıraklığa. Zilci yanlara bitişik bir dükkan. Komşu olduğumuz için daha çok girip çıkmaya başladım. Onu getir, bunu getir derken onlara da yardım etmeye başladım. İçeriye girmeye başlayınca da zil yaptıklarını öğrendim. Bana burgu ile delik deldirirlerdi. O zaman matkap yoktu. Kömür kırdırıp odun taşıtırlardı. Öğleye kadar çalışırdık. Öğleden sonra top oynardık. Mikail Zilciyan tornaya bakardı. Onunla uzun yıllar yan yana çalıştık. Benim bilgim de ondan kaynaklanıyor. Hemen sevdiniz mi işinizi? Çok sevdim. Sevmemin bir sebebi şuydu. Çok yabancılar geliyordu. Amerikalılar, Avrupalılar gelip fotoğraf çekiyorlardı. Etrafa hayranlıkla bakıyorlardı. Biz daha 10 yaşında çocuğuz. Bize bakıp hayret ediyorlardı. Başımızı okşuyorlardı. Bu yaşta çalışmamıza şaşırırlardı. Yabancılar geldiklerinde çok bahşiş verirlerdi. Öyle ki alıştık. Her gelenden beklerdik. Çoğunlukla da patrona bırakırlardı. Patron da bize bahşişi bölüştürürdü. Kısa zamanda Zilciyan'ın sağ kolu gibi oldum. Gözünüzdeki iz de çalışırken mi oldu? Dökümde oldu. Daha askere gitmemiştim o zaman. Zili bugünkü kalitede yapmayı nasıl öğrendiniz? Askere gidip geldim, ondan sonra daha bilinçli çalışmaya başladım. İşin sırrını yavaş yavaş öğrendim. Sadece alaşımın gramajlarını öğretmediler. Onu da zamanla öğrendim. Bir gün birini, ertesi gün diğer karışımı öğrendim. Ama öğrendiğimi hiç söylemedim. Bazen de tesadüf oluyordu. Bu bende sır olarak kaldı. Bugün hala işin sırrı var mı?